Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra radyonuz programlarından Çınaraltı'na hoş geldiniz. Sizlerle beraberiz. Bu programda sizlerle şöyle nostaljik bir seyahat yapacağız. Bakalım program bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, İslam tarihinde hükümdarlar piyasayı kontrol altında tutmak ve haksız gelir elde etme yollarını kapamak için ellerinden geleni yaptılar. Hazreti Peygamber'in ıslak buğdayı altta saklayan satıcının bu fiilini engellediği malumdur. Bu ayıbı insanların göreceği şekilde niye üste getirmediğini sormuş, bizi aldatan bizden değildir ikazında bulunmuştu. Yine kim afete uğramış meyve satarsa kardeşinin malından bir şey almasın. Çürük ve bozuk olanları ayırdıktan sonra satsın. Yoksa neye karşılık herhangi biriniz bir Müslüman kardeşinin malını alacak diyerek çürük mal satmayı, kaliteli malı kalitesiz malla karıştırmayı yasaklamıştır. Yine Hazreti Peygamber, kişinin malında bir kusur varsa söylemeden satması ona helal olmaz diyor. Böylece satıcının piyasaya arz ettiği malın kalitesini müşteriye tam olarak yansıtması isteniyor. Gücünü ve varlığını İslamiyet'ten alan Osmanlı Devleti'nde de durum böyle. Hükümet vatandaşın her türlü haksızlık, zulüm ve fenalıktan korunması için elinden geleni yapıyor. Şimdiki modern cemiyet kriterlerinden birisidir tüketici koruma kanunları. O devirlerde tıkır tıkır işleyen sosyal kriterlerden biriydi. Sultan II. Bayezid zamanında çıkarılan Bursa, İstanbul ve Edirne ihtisap kanunnameleri var. Yani belediye kanunları diyebiliriz bunlara. Dünyanın en mükemmel, en geniş belediye kanunudur bunlar. Aynı zamanda da dünyanın ilk tüketici haklarını koruma kanunudur. İlk gıda maddeleri nizamnamesidir. İlk standartlar kanunudur. İlk çevre nizamnamesidir. Bu kanun hem Osmanlı adetlerini hem de İslam hukukunu çok iyi bilen Mevlana Muhyiddin Efendi tarafından 1502 senesinde hazırlanmıştı. Değerli dinleyiciler, o devirler herhangi bir malı üretmek için o kişinin elinde ustalık belgesi olması gerekiyordu. Bir mamülü imal etmek isteyen kişi öncelikle muayyen bir ücret karşılığında belirli bir müddet bir ustaya hizmet ettikten sonra icazet alırdı. Yani o malı üretmeye, imal etmeye ehil olabilirdi. Osmanlılar zamanında istihsal safaları da sıkı nizamnamelerle kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın umumi bir kanunnamesi var. Orada sabuncular ve mumcular gözlene, gayet eyyü edeler, mumlar çürük ve kokar yağdan olmaya, itidal üzere ola ve sabun dahi eyyü ola, pişmiş ola ve yarılı olmaya deniyordu. Bilhassa fırıncılar, değerli dinleyiciler, çok sıkı kontrol altındaydı. onlarla alakalı da standartlar ve müeyyideler getirilmişti. Yine ayrıca kanunnamede ekmekçiler, aşçılar, sabuncular ile alakalı metinler var. Diyor ki aşçılar ve başçılar yani kelleciler ve büryancılar ve börekçiler. Fil cümle taam pişirip satanlar, bütün aşçılar yani. Eyü ve pak pişireler, iyi ve temiz pişirsinler. Kapların pak suyla yuyalar, temiz suyla yıkasınlar kaplarını ve pak temiz bez ile sileler. Ve bir kere çanak ve tabak yudukları suyla tekrar bir çanak ve tabak dahi yumayalar. Ve kazanların kalaysız tutmayalar. Ve kepçelerini dahi kalaysız tutmayalar. Vaktiyle kalaylayalar. Muhalefet edenleri muhtesip, kadı marifetiyle döve, cerime almaya. Yani bunlar para cezasıyla da kurtulmasınlar diyor kanunname. Osmanlı Devleti'nde sınai mamullerin standartlara uygunluğu da çok ciddi şekilde takip ediliyordu. Tespit edilen standartlar kadı sicillerine kaydediliyordu. Ve memleketin uzak bölgelerinde de bu standartlara uyulması isteniyordu. Kalitenin korunması maksadıyla zaman zaman istisnai imalatı kontrol edecek kişiler görevlendirilmiştir. Bunlar ehli vukuf, müfettiş, mübassır, mümeyyiz sıfatlarını taşırlardı. İstihsal edilen, imal edilen veya ithal edilen malların sıhhate zararlı olup olmadığı muayene-i sıhhiyeye tabi olan eşya hakkındaki nizamnamelerle yapılıyordu. Yani sıhhi muayeneye tabi olan eşya nizamnameleriyle. Gerek yurt içinden gelen ve gerekse yurt dışından ithal edilen mamuller tespit edilen ölçülere uymadığı takdirde müsaade edilerek, el konularak geldikleri yere geri gönderiliyordu. Dinleyiciler, Osmanlılar zamanında halkın bilhassa zaruri ihtiyaçlarını makul fiyatlarla alabilmeleri için devlet ricali, esnaf ve tüccarı kontrol altında tutardı. Bu kontrol, narh mekanizması denilen fiyatların üst sınırının devlet tarafından tespit edilmesi prensibiydi. Ta Hazreti Ömer zamanından başlayan bir adet bu. Osmanlı Devleti zamanında fiyatlar şimdiki gibi serbest fiyasa şartlarında arz talep muazenesi dahilinde şekilleniyordu. Ancak narh sistemiyle tespit edilen limitler gayri ahlaki fiyatlandırmanın önüne geçmek içindi. Narh fiyatları umumiyetle kadı, esnaf mümessilleri ve şehrin ileri gelenlerinden oluşan bir mecliste tespit edilirdi. Yani karşılıklı mutabakata dayanıyordu. Fiyatlarda ve kalitede tespit edilen seviyenin dışına çıkarak tüketiciyi, halkı aldatan imalatçılar imalattan el çektirilirdi. Ve bilhassa İstanbul'da bir daha imalatta bulunmaları men edilirdi. 1827 senesindeki bir tatbikata göre fiyat hususunda cari nizam haricinde hareketleri görünen tüccar, esnaf, küfeciler ve bakkallar suçlarının derecesine göre alakalı makam tarafından değnek ile dövüleceği, küreye vaz edileceği veya nefi sürgün cezasıyla cezalandırılacağı ve bu adı geçen esnaf gruplarına mensup kişilerin biri kabahatli bulunduğunda önce tembih edilecekler. Sonra aynı davranış içerisinde bulunurlarsa falakaya çekileceklerdi. 1767 tarihinde fırıncılık yapan 4 kişi ekmeğin gramajını eksik tuttukları için Seddülbahir Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi'nde hapis ve kalebentlik cezasına çarptırılmışlardı. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler ki narh sadece zaruri gıda maddelerinde olur. Ekmek gibi, pirinç gibi, şeker gibi. Onun dışında her mamulde narh yani fiyat haddi konulamaz. Değerli dinleyiciler, 1502 tarihli İhtisap Kanunnamesi hakikaten dünya çapında emniyeti olan bir kanunname. Mesela o enteresan maddeleri var. Ve diyor mahkeme kararıyla yiyecek ve içecek ve giyecek ve hububat ki çarşıda ve pazarda vardır, gözetilip her meslek sahibi teftiş oluna. Eğer terazide ve kilede ve arşında, yani ağırlık ve uzunluk ölçülerinde veya hacim ölçülerinde bir eksiklik varsa muhtesip haklarından gelir, yani belediye başkanı. Bir ayağı yaramaz bağırgiri işletmeyeler, yani beygiri. Ve at ve katır ve eşek ayağın gözedeler ve semerin gözedeler. Yani yük hayvanlarının ayaklarını ve semerlerini gözetsinler. Ağır yük vurmayalar. Zira dilsiz canavardır. Her hangisinde eksik bulunursa sahibine tamam ettire. Eslemeyeni, yani ciddiye almayanı bunu, gereği gibi hakkından gele. Ve hammallar ağır yük vurmayalar, makul üzerine ola. Yine bir başka madde. Ve sirke ve yoğurda su koymayalar. Su katılmış olup bulunursa teşhir edeler veyahut tahta külah uralar gezdireler. Teşhir cezası var. Değirmenciler gözlene. Değirmende tavuk beslemeyeler. Halkın ununa ve buğdayına zarar etmesin. Ve adetlerinden artuk almayalar. Ve iri öğütmeyeler. Ve kesmikli buğdayı değiştirmeyeler. Ve illa muhkem ve müntehi hakkından geleler. Değirmenciler de eğer unu öğütmede lazım gelen usule riayet etmezlerse onların da hakkından gelinsin diyor 1502 tarihli İhtisap Kanunnamesi. Yani belediye, standartlar, efendim çevre, gıda maddeleri, tüketici hakları kanunu. Dünyanın bilinen ilk bu sahalardaki kanunudur değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Osmanlı toprakları en geniş olduğu devirde neredeyse Amerika kıtası kadar geniş bir sahayı kaplıyordu. Bu büyük coğrafya 30'dan fazla milleti ve 3 ilahi dinin merkezlerini üzerinde barındırıyordu. Balkanlar, Kafkasya veya Orta Doğu gibi bugün her biri ayrı ayrı siyasi parçalanmışlığı ve uzlaşmazlığı ifade eden bölgeler, o devirde tesis edilen barışın birer kalesiydiler. Daha ötesi, böylesine karışık etnik ve dini yapısına rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nda herhangi bir medeniyetler çatışması tahakkuk etmedi. İmparatorluğun hudutları içinde kurulan sulh ortamında, sulh vasatında 600 yıllık hakimiyet devri Osmanlı'ya cihan devleti unvanını kazandırdı. İşte o dev Osmanlı ülkesi bütün bu mükemmeliyetlerin yanında huzur ve emniyetiyle de örnek teşkil etmiştir. O devirler zabıta vukuatı pek nadir olurdu değerli dinleyiciler. Meydana gelen hadiselerin de müsebbibi umumiyetle Hristiyan unsurların ve Rumların ayak takımıydı. 17. asırdan 19. asrın sonuna kadar olan devirde Osmanlı Devleti'ne gelen ve uzun yıllar burada vazife yapan seyyahların hatıraları bu mevzu hakkında etraflı mesajlar ve malumat veriyor. Sultan 3. Ahmet zamanında Osmanlı Devleti'ne iltica ederek Osmanlı hizmetine girmiş bir Fransız asilzadesi var. Comte de Bonneval. Sonra Müslüman olmuştur. Bunun 1740 yılında yazmış olduğu bir hatıra kitabı var. Orada diyor ki, haksızlık, tefecilik, inhisarcılık, kara borsacılık ve hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında adeta meçhul cinayetlerdir, meçhul suçlardır. Hasılı, ister vicdani bir akideden, ister ceza korkusundan mütevellit olsun, o kadar dürüstlük gösterirler ki, insan çok defa Türklerin doğruluğuna hayran kalır. Bu memlekette yaşayan Hristiyanlar ve bilhassa Rumlar öyle değildir. Sık sık çarptırıldıkları cezalara rağmen bunlar Hristiyanlığın saffetini ihlal eden bir ahlaksızlık içinde yaşarlar. Tabii Comte de Bonneval Katoliktir. Biraz da Ortodokslara karşı garezi var. Onu burada kullanıyor. Yani biraz subjektif davranıyor. Yani Rumların da neticede ayak takımı yapıyor bunu, hepsi değil. Devam edelim Comte de Bonneval'e. Türk adliyesinin salahiyet dairesine dahil olmayan frenklere gelince, ben kendimi onların harekatı hakkında mutlak bir sükut ile mükellef biliyorum. Bu mevzuun tetkiki pek eğlenceli olabilirse de o hususta ağız açmamayı tercih ediyorum. Burada da kendi adamlarının yaptıklarında da sükut edeceğini söylüyor. Kim söylüyor bunları? 1740 yıllarında Osmanlı Devleti'nde bilhassa İstanbul'da yaşamış olan Comte de Bonneval. İsmindeki bir Fransız doktoru da 19. asırda İstanbul'da kalmış değerli dinleyiciler. Yıllarca kalmış, çok ciddi araştırmalarda bulunmuş. Sonra iki ciltlik bir hatıra eseri neşretmiş. Burada diyor ki, Kur'an-ı Kerim daima kardeşçe geçinilmesini tavsiye eder. Az yemeye kanaat düsturunu koyar. Şarap vesaire müskürat gibi insanı baştan çıkaran içkileri ve her türlü kumar oyunlarını men etmektedir. Kadınların evlerinde oturmalarını ve sokağa örtülü çıkmalarını emretmektedir. Böylece cemiyet hayatı için meşhum olan, uğursuz olan bu temayülleri mümkün olduğu kadar imha etmiştir. İşte bundan dolayı İstanbul'un en hareketli sokaklarıyla en hareketli mahalleleri gündüz az gürültülü olur. Ve güneş battıktan sonra da derin bir ıssızlık içinde kalır. Müslüman bir Türk'ün diğer bir Müslüman Türk'e hiddetle baktığı nadir görülür. Fakat küfrettiği, yakasına yapıştığı, dayak attığı hiç görülmez. İhtiyarlığın eski kahramanlık çağlarında haiz olduğu nüfuz ve tesir, Müslüman Türkler arasında hala berdevamdır. Onun için aksakallı bir ihtiyar öyle bir galeyanı birkaç atasözü ve bir iki ayet iradeyle derhal teskin eder, rezalete nihayet verebilir. Avrupa'nın bazı payitahtlarında çok büyük polis kuvvetleri bulunduğu halde cinayetlere mani olup canileri yakalamaya kafi gelmemesine mukabil İstanbul'da polisin hemen hiçbir işi yok gibidir diyor Bayer ismindeki Fransız doktoru. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da 19. asır ortalarında birkaç sene kalan Ubicini, Türkçe'ye de çevrilmiş olan La Türkiye Aktüel isimli eserinde buna benzer cümleler sarf etmektedir. Yan kesicilik, dolandırıcılık, anahtar uydurma, çilingirle çalma, pencereden girme vesaire suretle yapılan hırsızlıklara gelince işte o gibi vakalar son derece nadirdir. Bu muazzam payitahtta dükkancı, herkesçe malum olan namaz saatlerinde dükkanını açık bırakıp gittiği ve geceleri evlerin kapıları alelade bir mandalla kapatıldığı halde senede 4 hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hristiyanlardan mürekkep olan Galata ve Beyoğlu'nda ise hırsızlık ve cinayet vakalarının duyulmadığı gün yoktur. Son zamanlarda Daily News gazetesinde neşredilen mektubunda bir İngiliz seyyahın anlattığı şu menkıbeyi lütfen dinleyin. Bugün kendi eşyamla yol arkadaşım olan eski bir Macar zabitin eşyasını nakletmek üzere bir köylünün yük arabasını kiraladım. Sandıklar, portmantolar, denkleri, paltoları, kürkleri, atkıları hep açıktaydı. Bu sırada bir Türk bana refakat teklifinde bulundu. Köylü de öküzlerini koşumdan çıkarıp bizim bütün eşyamızla beraber sokağın ortasına bıraktı. Ben onun uzaklaştığını görünce burada birisi kalmalı dedim. Yanımdaki Türk hayretle sordu. Niçin? Eşyalarımızı beklemek için dedim. Türk şu cevabı verdi. Aa, ne lüzumu var? Eşyalarınız bir hafta gece gündüz burada kalsa bile dokunan olmaz. Ben bu sözü kabul ettim. Ve avdetimle beraber her şeyi yerli yerinde buldum. Şu noktayı da unutmamalı ki o sırada askerler mütemadiyen gelip geçmekteydi. Bu vaka bütün Londra kiliselerinin kürsülerinden Hristiyanlara ilan edilmelidir. İçlerinden bazıları rüya gördüklerini zannedeceklerdir. Artık rüyadan uyansınlar.
Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Rakibimin setresi vurdu Medde-i Camur. Rakibimin setresi vurdu Medde-i Camur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Mendilim denizine lokumu doldurdum. Mendilim denizine lokumu doldurdum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda buldum.
dinleyiciler, yaptıkları çalışmalarla mikroskobun keşfinden çok daha evvel hastalıkların gözle görülemeyen canlılar tarafından meydana getirildiğini söyleyebilmişlerdir ecdadımız. Ve doku uyuşması daha bilinmezken, organ nakli hayal dahi edilmezken buna dair tatbikatta bulunabilmişlerdir. Akıl hastalarının tedavisiyle ilgilenmişlerdir. 1500'lü yıllarda Piri Reis bir harita yapmıştır. Bu haritada Grönland'ın 3 adadan ibaret olduğunu göstermiştir. Aynı harita Kahire'nin 30 kilometre üzerinden çekilen fotoğrafla aynıdır. Yine bundan 500 yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yapıp onunla uçanlar olmuştur. Osmanlılar, İslam dünyasının kültürel ve ilmi hayatına yeni bir dinamizm, yeni bir zenginlik katmışlardır değerli dinleyiciler. İslam medeniyetinin eski merkezlerinin yanında Bursa, Edirne, İstanbul, Üsküp, Saraybosna gibi yeni kültür ve ilim merkezleri teşekkül etmişti. Osmanlılar, İslam medeniyeti çerçevesinde kendilerine göre muayyen hususiyet olan bir dünya kurmuşlardı. Osmanlılardan evvel Selçuklular devrinde, daha eski devirlerde gerek İran'da, gerek Anadolu'da ilim müesseseleri ve bu müesseseleri besleyen alimler vardı. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman bu müesseseler, hocalar, talebeleriyle beraber yavaş yavaş bu yeni devlete geçmişti. Osmanlı tarihinde müspet ilimlerin Orhan Gazi zamanında açılan İznik Medresesi'nin kuruluşuyla başladığını biliyoruz. Bu devirde birçok ilim adamı yetişmiştir. Bu devir Hüsamettin Tokadi adında bir zat gökkuşağı üzerine bir kitap yazmıştır. Sultan II. Murat devrinde yaşayıp da Fatih Sultan Mehmed'in saltanatının ilk devirlerinde vefat eden Fethullah Şirvani, kelam ve mantık alimiydi. Bunun dışında astronomi ve matematik okuturdu. Ve böylece Batı Türklerinde yüksek matematik ve astronomi tedrisatı başlamıştır. Böylece Osmanlı padişahları Anadolu'da teşekkül eden müşterek kültür zemini içinde ilmin ve sanatın hamisi olmuşlardır. Ve böylece üstün bir kültür, üstün bir sanat, üstün bir ilim hayatı, yani bir Osmanlı medeniyeti teşekkül etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed'in tahta çıktığı tarihe kadar bilhassa tıpta ve matematikte bir inkişaf vardır değerli dinleyiciler. Fakat Fatih Sultan Mehmed'in tahta çıkmasıyla beraber müsbet ilimler ve ilmi tefekkür Osmanlı Türklerinde hızla inkişaf etmiştir. Hayır sahiplerinin gayretiyle yüzden fazla kilise ve manastır, mescit, medrese ve camiye dönüşmüştür. Fatih'in payitahtını, yani yeni baş şehrini bir darül ilim, yani ilim merkezi yapmak için çok büyük emeği olmuştur. Bir cami yapmıştır. Caminin etrafında yüksek 8 medrese ve bu medreselerin arkasında da Tetimme adıyla bilinen 8 küçük medrese inşa ettirmiştir. Böylece Fatih caminin iki tarafında 16 tane medrese. Bunların dışında caminin batı kapısında bir darül talim, yani ilk mektep kurulmuştur. Vakfiyeden bu külliyenin tekamül etmiş bir eğitim merkezi olarak ve burada eğitim göreceklerinde onun dışına çıkma ihtiyacını duymayacak şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Bunun için yeme, içme, barınma, tedavi görme hepsi burada halloluyor. Bunun için kütüphane, imaret, darüşşifa var. Yani bu külliye bugünkü kampüsler gibidir. Fatih Sultan Mehmed kuvvetli bir asker olduğu kadar ileri görüşlü bir fikir adamıydı. Edebiyata vakıftı, dini meselelere vakıftı, coğrafyaya, riyaziyeye, heyet ilmine, astronomiye de alaka duymuştu. Devrin büyük alimleri, hatta İtalya'dan getirilen Ciriaco, Fatih'e ders okutmuştur. Molla Hüsrev fıkıhta, Molla Gürani, Molla Yegan, efendim tefsirde, Hızır Çelebi ve Hocazade Kelam'da hocalarıydı. Riyaziyede Ali Kuşçu'dan, yani matematik okumuştur Ali Kuşçu'dan ve İtalyan alimlerinden de Batı tarihi okumuştur. Bu Ali Kuşçu'nun matematik ve astronomi sahasında yazdığı risaleler o devirde çok ses getirmiştir değerli dinleyiciler. Devrin meşhur bilgilerinden Hocazade, kelam alimidir, yani din alimidir. Yazdığı eserinde eski fiziğin tabii cisimlerdeki hareket, sükun ve meyil gibi hususiyetlerini açıklamış, sonra ışınların ve gökkuşağının ve başka gök hadiselerinde esrarını anlatmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Sultan II. Bayezid zamanında da böylece ilmi hareket devam etmiştir. Bu devirde Molla Lütfi, hocası Sinan Paşa, matematik ve astronomi üzerine çalışmıştır. Molla Lütfi'nin bin kadar ilmin adını ve konularını gösteren bir eseri vardır. Değerli dinleyiciler, 16. asırda İstanbul Tophane'de kurulan rasathane, Osmanlı ilim tarihinin belki de en enteresan ve parlak bilimcisi Takıyüddin Efendi tarafından kurulmuştur. Rasathane, zamanın en büyük astronomu sayılan Tycho Brahe'nin rasathanesiyle aynı seviyedeydi. Güneş parametrelerinin hesaplanmasından elde edilen neticeler ise Brahe'ninkinden daha doğruydu. Osmanlı devrinin parlak adlarından bir başkası da Mühendishane-i Bahri Hümayun, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarından Gelenbevi İsmail Efendi'ydi. Ünlü bir Osmanlı matematikçisidir Gelenbevi İsmail Efendi. Aynı zamanda kadıdır. Fizik, trigonometri ve mantık konularında eserleri vardır. Trigonometri cetvelini bugünkü haliyle ilk defa o yazmıştır. Ve 1787 yılında İstanbul'a gelen bir Fransız mühendis, bu adam İstanbul'da olsa, Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi demiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve aynı zamanda tasavvuf alimi olan Akşemseddin, mikroskobun keşfinden çok önce hastalıkların gözle görülmeyen canlılar tarafından meydana getirildiğini yazmıştır ve Maddetül Hayat adlı eserinde mikrop ve bakteri üzerinde çok etraflı bir bilgi vermiştir. Mikrobun keşfi ise asırlar sonra olmuştur.
Bir dal sesi kız, dal sesi bu.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.